Ayrım 3. Hayat değiştiren küçük bilgelik öyküleri. Bir annenin öpücüğü. Aydınlanmış bir adam, insanları doğru yola sevk ederek birçoğunun hayatını değiştirdi. Bazıları ona bunu nasıl yaptın diye sordu. Annem sayesinde diye cevapladı adam. Ve bir anısını anlattı. Bir gün annesiyle evden ayrılmış, yolda yürüyorlarmış. Annesi bu yolculuğa onunla daha fazla devam edemeyeceğini anlamış ve bu yüzden durmuş oğluna. Oğlum, benden ayrılırken bana bir söz vermeni istiyorum demiş. Ne sözü diye sormuş çocuk. Hayır, önce senin söz vermen gerekiyor demiş annesi. Ama anne, söz vermeden önce bana ne olduğunu söylemelisin diye ısrar etmiş oğlu. Annesi yalvarmış. Zor bir şey değil ama önce bana söz vermelisin. Çocuk tamam, söylediğini yapacağım, söz veriyorum demiş. Annesi sevinmiş ve şöyle demiş. Oğlum, kötü bir dünyaya doğru yol alıyorsun. Her yeni güne Tanrı'nın adını anarak başla. Ve her yeni günü Tanrı'nın adını anarak bitir. Tanrı her zaman yanında olsun. Sonra da oğlunu öpmüş. Bu aydınlanmış adam her zaman kendisinin ve diğer insanların hayatını değiştiren şeyin annesine verdiği bu söz ve ayrılırkenki öpücüğü olduğunu söylerdi. Doğal talimatlar. Sağlık Bakanı eskisinin yerine yeni bir hastane yaptırmak için talimat verdi. Hastanenin inşaatı başlamak üzereyken farklı bir talimat daha yayınladı. Yenisi tamamlanana kadar eskisini yıkmayın. Sevgi dolu bir babanın hediyesi. Zengin bir adam oğlunu çok seviyor ve onun için her şeyin en iyisini istiyordu. Oğlan babasından kendisine bir araba almasını istedi. Babası, oğlum araba kullanmak için yaşın çok küçük ama mezun olduğunda sana bir araba alacağım dedi. Birkaç araba baktılar ve bir tanesini seçtiler. Oğlum mezun olduktan sonra babası onun içinde kutsal bir kitap olan paketlenmiş bir hediye verdi. Oğlan babasının söz verdiği üzere bir araba istediği için büyük hayal kırıklığına uğradı. Çocuk paketi bile açmadan kitabı evin bir köşesine attı ve yalnız yaşamak için evden ayrıldı. Birkaç yıl sonra babası öldüğünde eve geri döndü. Evde gezinirken bu aynı hediyeyi buldu ve meraktan açtı. Kitabın içinde mezuniyet günü tarihli bir çek buldu ve çekte yazan miktarın arabanın fiyatıyla aynı olduğunu fark etti. Gözlerine inanamadı, yaptığına çok pişman oldu ve ağlamaya başladı. Sevgi, hayatta ihtiyacınız olan tek şey sevgidir. Tanrı'ya tam inanç. İngiliz ordusundaki bir asker kendini tamamen Tanrı'ya adamıştı. Gündüzleri askerlik hizmetini yerine getirirken geceleri de Tanrı'yı düşünerek geçiriyordu. Bir gün gece vardiyasında çalışması gerekti. Gecenin belirlenen bir saatinde gözlerini kapattı ve kendini meditasyona bıraktı. Bu tam da gece vardiyasına gitmeden önce oldu. Adam kendisini tamamen ilahi mutluluğa bıraktığı için işe gitmeyi de unuttu. Sabah kuş cıvıltıları yüzünden ilahi büyüsü bozulan adam göreve gitmediğini fark etti. Özür dilemek için komutanına gitti. Daha ağzını açmaya fırsat bulamadan oldukça hoşnut görünen komutanına söze başladı. Asker işini çok iyi yaptın. Seni kontrol etmek için tam 3 kere yanına geldim ve her seferinde senin uyanık ve tetikte olduğunu gördüm. Terfini isteyeceğim. Ama asker gerçeği biliyordu ve bu ilahi müdahale mucizesi ona kadar fazla gelmişti. Daha sonra görevinden istifa etti ve hayatını Tanrı'ya ve insanlığa hizmet etmeye adadı. Tanrı'ya tam inanç ve bağlılık ilahi mucizelere, şaşırtıcı sonuçlara sebep olabilir. Aslan ve tavşan. Ormandaki güçlü bir aslan aç olmadığı zamanlarda bile diğer hayvanları öldürüyordu. Küçük hayvanlar ondan korktukları için bir araya gelip aslanın yanına gittiler ve ondan bir ricada bulundular. Ormanın kralı, tek bir hayvan açlığını giderebilecekken neden bu kadar çok hayvanı öldürüyorsun? Lütfen her gün yemek için bir hayvan yakala ve diğerlerini boş yere öldürmeye bir son ver. Aslan kendisine söylenenleri düşündü ve bu ricayı kabul etti. Ama kendisine her gün bir hayvan verilmezse tekrardan rastgele öldürmeye devam edeceğini söyledi. Bir gün aslana gitme sırası tavşandaydı. Tavşan yolda giderken bir kuyu gördü. Kuyunun içine baktığında kendi yansımasıyla karşılaştı. Bu da tavşana aslandan kaçmak için dahiyane bir fikir verdi. Tavşan aslana gitmeyi geciktirdi ve aslanın yanına vardığında çoktan güneş batmıştı. Aslan çok acıkmıştı ve tavşanı gördüğünde ona kızgın kızgın baktı ve ondan bir açıklama istedi. Tavşan onu kuyuya götürdü ve diğer aslanın kuyunun içinde saklandığını söyledi. Aslan kuyuya baktı, kendi yansımasını gördü. Onun diğer aslan olduğunu düşünerek kuyunun içine doğru kükredi. Kükremesi kuyudan tekrar ona doğru yankılandı. Bu aslanı daha da kızdırdı. Kuyudaki yansımasının üzerine atladı ve boğuldu. Tavşanın zekice planı işe yaradı ve ormandaki hayvanlar bundan daha sonra mutluluk içinde yaşadılar. Kıssadan ise zor kullanarak başarılamayan şeyler zeka ile başarılabilir. Toplumsal uyum. Zengin, tanrı sevgisi olan bir adam insanların bir araya gelip kaynaşabilecekleri bir bina yaptırmak istedi. Böylelikle farklı insanların gelip dua edebilecekleri bir tapınak yaptırdı. Ancak tapınağa sadece Hinduların geldiğini fark etti. Bu onu mutsuz etti. Bu yüzden güzel bir cami yaptırdı ama camiye de sadece Müslümanlar geldi. Adamın her dinden insanın tapınağa ziyarete gelmesi isteği gerçekleşmemişti. Bir arkadaşı ona renkli çiçekler ve çimlerle bezeli güzel bir bahçe yaptırmasını önerdi. Adam böyle bir bahçe yaptırdığında her türden insan, Hindular, Müslümanlar, Hristiyanlar, gençler, yaşlılar, erkekler, kadınlar ve çocuklar bahçeye geldiler. Bu da insanlar arasında ortak uyumu güçlendirdi. Bizler de dünyayı bütün insanların barış ve mutluluk içerisinde bir arada yaşadıkları bir bahçe olarak düşünmeliyiz. Acı çekme hakkındaki gerçek. Genç bir adam, aydınlanmış bir adamın yanına gitti ve ondan kendisine müridi olmasını istedi. Guru, adamın isteğini bir şartla kabul edeceğini söyledi. Hiç acı ve keder görmemiş veya yaşamamış bir evden bir havlu getir bana dedi. Genç adam zengin bir adamın evine gitti ve ziyaretinin sebebini söyledi. Zengin adam sana gurun için yüzlerce havlu verebilirim ama bu koşulu yerine getiremem. Geçen ay oğlum öldü ve ben de acı ve keder yüklüyüm dedi. Genç adam daha sonra bir fabrika sahibinin evine gitti ve ondan bir de gurusu için bir havlu istedi. Fabrika sahibi sana birçok havlu verebilirim ama bu şartı yerine getiremem. İşimde büyük paralar kaybettim, acı ve mutsuzluk içindeyim. Genç adam daha sonra başka bir eve gitti ve isteğini tekrarladı. Ev sahibi komşusuyla mahkemelik olduğunu, dolayısıyla perişan bir durumda olduğunu söyledi. Genç adam gün boyunca başka evleri de ziyarete gitti ama acının, mutsuzluğun veya herhangi bir kederin uğramadığı bir ev bulamadı. Guru'ya geri döndü ve şehirde acı olmayan kimsenin bulunmadığını söyledi. Guru ona, bu dünyadaki hayatın bir gerçeğidir. Acı çekmekten nasıl kurtulacağımızı veya acıyla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemiz gerekir. Sahte egodan uzak durun. Bir sanatkar bir tanrıçanın güzel bir heykelini yaptı ve bu heykel bütün köyün beğenisini kazandı. Adam da bunu iyi bir fiyata satmaya karar verdi. Heykeli eşeğinin sırtına yükleyip şehre doğru yola çıktı. Heykel aslında o kadar çok benziyordu ki yolda gören herkes durup önünde eğiliyordu. Adam bu işe çok sevindi. Ancak heykeli taşıyan eşek insanların kendisini selamladıklarını düşündü. Bu da ona özel olduğunu, insanların da onu bu yüzden selamladıklarını düşündürttü. Egosu kabaran eşek çok mutlu oldu. Heykeli sattıktan sonra zanaatkar köyüne döndü. Köylülerden sıcak bir karşılama beklerken eşek yolun ortasında durdu. Ama kimsenin onu gördüğü yoktu. Eşeğin egosu fazlasıyla sarsıldı ve eşek kendisine hakarete uğramış hissetti. Çok kızan eşek anırmaya ve sinirle çifte atmaya başladı. Çevreye tehlike saçmaya başladığında köylüler onu dövüp köyden uzaklaştırdılar. İnsanlar da cismanı dünyada ilerleme kaydettiklerinde aynı şekilde davranırlar. Eşeğin yaşadıklarından kendilerine bir ders çıkarmalı ve sahte egolardan uzak durmalıyız. Başarı ve ilerlemenin ortasında mütevazi davranmalı ve Tanrı'ya müteşekkir olmalıyız. Uzun bir konuşma. Bir bakan uzun konuşmalar yapmaktan zevk alıyordu. Daha da kötüsü zaman sınırlamalarını da sık sık unutuyordu. Bir keresinde yeni bir toplantıda konuşmak yapmak üzere davet edilmişti. Organizatörler onun konuşkanlığından ve unutkanlığından haberdarlardı. Bu Bu yüzden bakandan konuşmasını 25 dakika ile sınırlandırması istendi. Bakan bu isteği kabul etti. 25 dakika sürecek bir konuşma hazırladı ve asistanından bunu temiz bir kopyasını çıkarmasını istedi. Bakan konuşmasını bitirdiğinde tam 50 dakika boyunca konuşmuştu. Organizatörler bu duruma üzüldüler ama yapabilecekleri bir şey yoktu. Bakanla ancak toplantı sona erdikten sonra bu durumu konuşabildiler. Bakan üzüntüsünü dile getirdi ve asistanına bunu nasıl gerçekleştirdiğini sordu. Asistanı şöyle cevap verdi. Efendim, konuşmanız 25 dakikalıktı ama siz metnin kopyasını da okumuş olmalısınız. Ölüm Tanrısı ve Bakan. Yaşlı bir bakan son zamanlarını yaşıyordu. Ancak ölmek istemiyordu. Belirlenen zamanda ölüm tanrısı Yama geldi ve bakanın nabzının atmadığını gördü. Bu işe çok şaşırdı ve bu durumun bakanın asistanı ona sordu. Asistanı, onun kalbi o koltukta atar. Ancak onu koltuktan kaldırırsanız o zaman ölür dedi. Maymun ve ağaç kütüğü. Zengin bir adam yaşadığı şehrin yakınlarına bir tapınak yaptırmaya karar verdi ve işçileriyle marangozları çalışmaya başladı. Bir gün bu marangoz testereyle bir kütüğü kesiyordu. Kesiğin kapanmaması için arasına bir takoz koydu ve öğle yemeğini yemek için oradan uzaklaştı. Bu arada bir grup maymun geldi ve kütüklerle oynamaya başladılar. Yaramaz bir maymun ortadan ikiye kesilmiş kütüğün üzerine oturdu ve takozu çekmeye başladı. Takoz bir anda bulunduğu yerden fırladı. Maymun ağır kütüğün iki yarısının arasında sıkışıp kaldı ve öldü. Kıssadan hisse. Başkalarının işlerine asla burnunuzu sokmayın. Bir sevgi armağanı. Bu gazetede okuduğum sevgi üzerine çok hoş bir hikayedir. Japon evlerinde ahşap duvarlarda evler yenilenirken açılan içi boş küçük alanlar vardır. Böyle bir bölmeyi açarken bir adam içeride bir kertenkele bulmuş, duvar 2 yıl önce yapılırken kertenkelenin bir ayağına çivi girmiş ve kertenkeleyi duvara yapıştırmış. Ama kertenkele bütün bu zaman boyunca hayatta kalmayı başarmış. Bu durum adamı hayrete düşürmüş ve merakını uyandırmış. Hiç hareket etmeden kertenkelenin 2 yıl boyunca nasıl hayatta kalabildiğini merak etmiş. Kertenkeleyi uzun bir süre izledikten sonra adam başka bir kertenkelenin ağzında yemek taşıyarak çaresiz bir şekilde duvara yapışmış olan kertenkeleyi beslediğini görmüş. Bu diğer kertenkele değerini son 2 yıldır besliyormuş. Bu bir sevgi, paylaşma ve şefkat öyküsüdür. Hayvanlar birbirlerine karşı bu kadar nazik olabiliyorlarsa neden insanlar da onlar gibi olamıyor? Bu etkileyici hikayeden sevgi ve yardım üzerine çevremizdekiler için bir ders çıkarabiliriz. Sevgi, başkalarıyla paylaşmamız gereken bir armağandır. Her şey için Tanrı'ya şükredin. Bir aziz Tanrı'ya her zaman dua ediyordu. Tanrım, iyi veya kötü, güzel veya çirkin, mutlu veya üzücü, senden gelen her şey için şükrediyorum. Bir gün bu azizin ayağı çatladı ama yine de Tanrı'ya şükretti. Aziz'in müritlerinden biri de bu duruma çok şaşırdı. Aziz'e sordu. Guruji, yaralandınız ama yine de şükrediyorsunuz. Ben bunu anlayamadım. Lütfen beni aydınlatır mısınız? Aziz cevap verdi. Sadece ayağım çatladı. Bacağım da kırılabilirdi. Kafam da kırılabilirdi. Hatta ölebilirdim. İşte bu yüzden Tanrı'ya minnettarım. Başınıza ne gelirse gelsin bu duruma hoşgörüyle katlanın. Bütün her şeye ve hayata karşı olumlu bir yaklaşım benimseyin. Mutluluğa ve memnuniyete giden yol buradan geçer. Kılık değiştirmiş hırsız. Kadın kılığına girmiş erkek bir hırsız yakalandı. Mahkemeye çıkarıldı ve hakim hırsızın nasıl yakalandığını sordu. Savcı şöyle bir anlattı. Bir sari, Hint kadın elbisesi, mağazasından geçerken vitrine bakmadı bile. Mutluluğun peşinde. Bir zamanlar mutluluğu arayan bir adam mutluluğu nasıl elde edeceğini öğrenmek istiyordu. Böylelikle çok uzun uzaklarda yaşayan ünlü bir aydınlanmış adama gitti. Yanına para, yemek, kıyafet gibi temel ihtiyaçları koyduğu bir çanta aldı. Yolda yürüyen aydınlanmış adamla karşılaştığında onun ziyaretinin sebebini açıkladı. Aziz genç adama baktı ve onun gerçekten bir arayış içerisinde olduğunu gördü. Aziz bir anda çocuğun çantasını kaptı ve koşmaya başladı. Genç adam çok şaşırmıştı. Aziz'i kovalamaya başladı ama yakalayamadı. Sonra da yorgun ve şaşkın bir şekilde yere oturdu ve aptalca macerası için kendine kızmaya başladı. Bir süre sonra Aziz geri geldi ve genç adama çantasını verdi. Genç adam çok mutlu oldu. Aziz ona artık çantana kavuştun, mutlu musun diye sordu. Genç adam cevap verdi. Evet. Aziz bunun üzerine şöyle devam etti. Bir şeyi isteyip de elde ettiğinde bu seni mutlu eder. Genç adam da Aziz'in dediklerini onayladı. Aziz sözlerine kaldığı yerden devam etti. Öncesinde çanta seninken mutlu değildin. Bu yüzden bana mutluluğu aramak için geldin. Şimdi çantanı kaybettikten sonra ve tekrar kavuştuktan sonra mutlusun. Ama sonsuza kadar mutlu kalabilecek misin? Genç adam maddi şeylere sahip olmanın geçici bir mutluluk verirken maddi varlıklarını kaybetmenin de mutsuzluğa yol açtığını fark etti. Ayrıca bunlara sahip olmak da sizi sonsuza kadar mutlu yapmaz. Aziz, mutluluk ve mutsuzluğun iyi ve kötü durumlara bağlı olan bir ruh hali olduğunu açıkladı. Bunlar kısa sürelidir ve değişmeye devam ederler. Ama gerçek ve kalıcı mutluluk istiyorsanız bütün durumlarda soğukkanlılığınızı ve sükunetinizi korumalısınız. Gerçek mutluluğun sırrı budur. Tanrı'yı anlamak. Spiritüel bir adam kendisini Tanrı'yı anlamaya adamıştı. Kutsal kitapları inceliyor, aydınlanmış adamlarla görüşüyor ve kutsal mekanları ziyaret ediyordu. Ancak Tanrı'yı bulamıyor ve anlayamıyordu. Bir gün sahilde yürürken çukur kazan küçük bir çocuk gördü. Sonra çocuğun okyanustan bir kova ile su taşıdığını ve bu suyu çukura döktüğünü gördü. Adam çocuğa ne yapıyorsun diye sordu. Okyanusu bir çukura koymaya çalışıyorum diye cevapladı küçük çocuk. Din adamı ne kadar aptalca, koskoca okyanus bu çukura konulamaz diye düşündü. Yüksek sesle düşünürken kendi küçük aklı ve zekasıyla her şeye kadir, sonsuz Tanrı'yı anlamaya çalışmanın fazlasıyla saçma olduğunu fark etti. Mutluluğun sırrı. Küçük ve yetim bir kızın kendisiyle ilgilenecek ne bir ailesi ne de arkadaşları vardı. Kendisini çok yalnız hissediyor ve her zaman belli bir amacı olmadan dolanıp duruyordu. Bir gün bir parktan geçerken dikenli bir çalıya takılmış olan küçük bir sinek kuşu gördü. Kuş çalıdan kurtulmak için mücadele veriyordu ancak başarılı olamıyordu. Küçük kız kuşun yardımına koştu ve büyük bir dikkatle kuşu kurtardı. Küçük kuş özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz çok güzel bir periye dönüştü ve sonsuzda özgürlüğüme kavuştum. Teşekkür ederim. Bir mutlu dileğini yerine getireceğim dedi. Yetim kız bir süre düşündü ve lütfen bana mutluluk ver dedi. Peri kızın kulağına bir şey fısıldadı ve kayboldu. O günden sonra bu kız hep mutlu oldu. Her zaman gülümseyen mutlu bir genç kız oldu. Herkes onun mutluluğunun sırrını merak ediyordu. Genç kız onlara periden bahsetti ancak sırrı açıklamadı. Yaşlanıp ölüm döşeğine düştüğünde komşuları bu sırrı söylemesi için onu sıkıştırdılar. Ölmek üzere olan kadın şöyle cevapladı. Peri bana her zaman muhtaçlara yardım etmemi söyledi. Diğerlerine bir şeyler verip yardım etmek insana mutluluk veriyor. Battaniye beni bırakmıyor. İki adam bir nehir kıyısında yürüyorlardı. Bir tanesi nehirde yüzen bir şey gördü. Rengi siyahtı ve bir battaniyeye benziyordu. Adam suya atladı, battaniye almak için onu doğru yüzdü. Ancak siyah şeyin kendisini yakaladığını görünce dehşete düştü. Nehrin kıyısında duran arkadaşı ah neden o battaniyeyi bırakıp geri dönmüyorsun boğulacaksın diye seslendi ona. Diğer adam cevap verdi battaniyeyi bırakmaya çalışıyorum ama o beni bırakmıyor. Aslında siyah şey bir battaniye değildi. Adam yakalayan ve gitmesini izin vermeyen bir ayıydı. Bu açgözlülüğün nasıl sorun yaratacağını gösteren bir öyküdür. Önceden olası sonuçları düşünmeden her şeye dalmamak gerekir. Yalnız 76 yaşında bir dul olan Leva Devi evde tek başına yatağına uzanmış yatak odasının boş tavanına bakıyordu. Kocası 10 yıl önce kalp krizinden ölmüştü. Bir oğulları ve bir de kızları vardı. Kızları evlendikten sonra evden ayrılmıştı. Oğulları evlendikten sonra bir yıl daha onlarla birlikte kalmış. Daha sonra eşiyle birlikte başka bir eve taşınmaya karar vermişlerdi. Oğlanın kendilerini çok seven ve onlara her açıdan çok iyi bakan büyük anne ve babalarıyla birlikte yaşayabilecek iki çocuğu vardı. Ancak çocuklar büyüdükçe büyük anne ve babalarını çok ender ziyaret etmeye başladılar. Tabii ki oğlu anne babasına düzenli olarak para gönderiyordu ama karı koca çalıştıkları ve çocukların da kendi planları olduğu için hiçbirinin büyük anne ve babayı ziyarete gelip onlarda kalacak vakti yoktu. Bir gün Leva ateşi yaktı ve yardımcısı da izin günündeydi. Leva yalnızdı ve ona yardım edecek hiç kimse yoktu. Kendi başına evden de çıkamazdı, doktora da gidemezdi. Binbir güçlükle telefona doğru toparlayarak gitti ve oğlunu aradı. Raju, ben iyi değilim. Leva daha fazla bir şey söyleyemeden oğlu, anne şu an çok meşgulüm. Karım Sema'yı ara dedi. Leva da kendine söyleni yaptı ve Sema'yı aradı. Çocuklarla konuşabilir miyim? Sema şu anda ders çalışıyorlar. Pazar günü seni ziyarete geleceğiz dedi. Anne çok kötü olduğunu ve onlara acil olarak yanında olmalarını istediğini söylemek istedi ama Sema telefonu çoktan kapatmıştı. Lila'nın başı çatlıyordu. Ayağa kalktı ama bacakları titriyordu. Su almak için buzdolabına uzanmak istedi ama dolaba ulaşamadı. Küt diye yere düştü. Kalp krizi geçirmişti ve öldü. Hem oğlu hem de pazar günü artık çok uzaklarda kalmıştı. İyiyi hatırla, kötüyü affet. İyi arkadaş bir çölden geçiyorlardı. Yürürlerken kavga ettiler ve biri diğerine tokat attı. Tokadı yiyen toprağa şöyle yazdı. Bugün en iyi arkadaşım bana tokat attı. Yürümeye devam ettiler ve bir havuza vardılar. Burada banyo yapmaya başladılar. Tokat yiyen havuzda boğulmak üzereyken arkadaşı onu kurtardı. Ve ölümden dönen adam taşın üzerine bugün en iyi arkadaşım hayatımı kurtardı diye kazıdı. Arkadaşı ona daha önce toprağa yazdın, şimdi de taşa kazıdın, neden böyle yaptın diye sordu. Arkadaşı yanıtladı. Birisi seni kırdığında bunu en kısa sürede unutmaya çalışmalısın. Dolayısıyla sen bana tokat attığında kısa sürede rüzgarla silinip gitsin diye onu toprağa yazdım. Hayatımı kurtardığında sonsuza kadar kalıcı olsun diye de taşa yazdım. Birisi sana iyi bir şeyler yaptığında hiç unutulmamalı ve uzun zaman hatırlanmalıdır. Sizi inciten şeyler affedilip unutulmalı ve iyi şeyler de sonsuza kadar hatırlanmalıdır.